teli. Durna teli. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Başkent Ankara'ya. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan yayılıyor bu güzel sesimiz bizim. Biz diyoruz çünkü Didem Güner'i Neslihan Değirmencioğlu birlikte hazırlıyorlar bu programı. Bu programdaki akış onların sesi. Özkan Özdenkoş, Kemal Özgünlü, Cihan Aydoğan, teknik masadalar, teknik anlamda ulaşan bu ses. Evet, onlara ait ve ben Yasemin Pamukçu yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım sevgili dinleyenlerimiz. Saat 11.30 itibariyle Türkiye saatiyle biz Bakü'ye teslim edeceğiz yayınımızı. Biliyorsunuz turnamızı uçuruyoruz ve Bakü semalarında barış ve sevgiyle uçup sonrasında da tüm dünyayı kucaklıyoruz. 0-90-312-463-34-21 bizim telefon numaramız. turnateli@trt.net.tr ise elektronik posta adresimiz. Bizi Memleketim FM'den dinlemeniz mümkün sevgili dinleyenlerimiz. Yani bilgisayarınıza www.trtmemleketimfm.com adresini yazdığınızda bizi duyabileceksiniz ve elbette www.turkeninsesiradyosu.com adresi de sizler için açık. Siz yeter ki bizi dinlemek isteyin. Bir Zeki Üngör bestesi sevgili dinleyenlerimiz. TRT Çocuk Müzikleri repertuarından aldık biz bunu. TRT Çocuk Korosu seslendiriyor. Yarın biliyorsunuz Türkiye'miz için çok önemli ve anlamlı bir gün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yurdumuzda ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Evet, cumartesi ama biz okullarımızda olacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1921'den beri milli bayram olarak kutlanıyor. Evet, biz şimdi bu konuda kiminle konuşacağız? Uluslararası ilişkiler uzmanı, öğretim üyesi, doçent doktor Ergenekon Savrun bizimle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz.
Yasemin Hanım hoş bulduk. Evet. Teşekkür ederim.
Hocam şöyle ki gerçekten çok büyük bir heyecan yaşıyoruz yarın için şimdiden ve turna telinde de elbette bu heyecanı paylaşmasak olmazdı bütün milletlerimizle, bütün dünyayla. Çünkü dünyanın, dünya çocuklarının bayramı bu. Türk milletinin iradesini temsil eden 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının da egemenliğini ilan ettiği 23 Nisan 1920 tarihinde Türk ulusunun içinde bulunduğu durumdan öncelikle bahsetmenizi isteyeceğim Ergenekon Hocam. Ve böyle bir ortamda da Millet Meclisi'nin kuruluşunun yaşanan zorlukların da yine sizin tarafınızdan anlatılmasını rica edeceğim. Buyurun hocam, mikrofon
tabii
sizin.
Efendim, öncelikle bütün kıymetli dinleyenlere saygılarımı arz ediyorum. Şimdiden bayramımız kutlu olsun yüce Türk milletinin. Efendim, sizin de buyurduğunuz gibi 23 Nisan 1920'den bir sene sonra Büyük Atatürk'ümüz bugünü bayram ilan etti. 5 sene sonra da çocuklarımıza armağan etti. Ve bütün dünya çocuklarına armağan etti aslında. Tabii bu meclisin kurulma aşaması, Gazi Meclisimizin kurulma aşaması ise çok çetrefelli bir dönem. İşte 1919'da bu işgal, fiili işgal Anadolu ve diğer Türk coğrafyasında başladı. Hemen 1. Cihan Harbi'nde. Ve Türkiye'nin, Türk yurtlarının Kafkaslara kadar dört bir yanı ateş çemberi içerisindeydi. İşte kimi Yunan güçleri, kimi Ermeni güçleri, ayrılıkçı güçler Batı'nın da yardım ve destekleriyle Türk halkını bu coğrafyadan tamamıyla silmek, yok etmek, topluca bir katliama uğratarak zorunlu sürgüne ve göçe uğratmak kaydıyla Türk milletini tarihinden silmek istiyorlardı. Ancak şükürler olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları yüce Türk milletiyle birleşerek Ankara'da başkentimiz Ankara'da dünyaya meydan okudular. Tabii bu 23 Nisan 1920'de kuruldu ama onun hemen 1-2 hafta öncesinde, kıymetli izleyenlere, dinleyenlere arz edeyim. Burası çok önemli, pek de bilinmez.
Evet.
Fetvalar Savaşı diye bir olay vardır Yasemin Hanım tarihimizde.
Evet.
Bu da şudur. Ne yazık ki dönemin İstanbul hükümetinde işte işgalci İngiliz ve Fransızlara yartakçılık diyeyim, affedersiniz ya da ne derseniz deyin, ihanet içinde olan bir takım grup vardı. Ve burada da işte ne Türklükten nasibini almış ne de Müslümanlıktan, İslam'dan nasibini almış, sözde din adamı kisvesi altında bir takım kara propaganda yaparak Kuvayi Milliye'yi, Türk milletini karalayıcı propagandalar yayınlar yapıyordu. Ve İngilizlerin emriyle bu kimdi? Dürrizade Abdullah Efendi diye bir sözde Şeyhülislam bir fetva yayınladı. İngiliz işgal kuvvetlerinin diretmesiyle. O da şu, işte ah buyurun Mustafa Kemal asidir, işte onun peşinden kim giderse haindir. Kuvayi Milliye'ye katılanlar hem bu dünyada da hem de öbür dünyada da cehennemliktir. Görüldükleri yerde katli vaciptir diye. Ve ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bu fetvalar İngiliz ve Yunan uçakları tarafından Anadolu'nun dört bir tarafına atıldı, dağıtıldı. Ve bu tabii bu kara fetvayı da, propagandayı da Mustafa Kemal de tabii haberdar oluyor, alıyor, çok üzülüyor. Ve Ankara'da ilk Diyanet İşleri Başkanımız olan Nur İçinde Yatsın, Mehmet Rıfat Börekçi Bey de hem bir din alimidir hem de hukukçudur. Sabahleyin bu fetvayı alıyor, yürüyerek Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin yanına Keçiören'deki karargaha geliyor. Ve tabii Mustafa Kemal Paşa üzgün, ayakta karşılıyor. Atatürk'ümüzde din, gerçek din alimlerine büyük hürmeti vardır malumunuz.
Evet.
Ve ayakta karşılıyor. Buyurun hocam, hoş geldiniz diyor. Canım sıkkın benim diyor biraz diyor. Bu fetva yüzünden. Paşam diyor hiç üzülme diyor. Bunun bir geçerliliği yok. Biz de diyor bir karşı fetva yayınlayacağız. Ve oturuyorlar. El yazısıyla Rıfat Börekçi hocamız aynen şu hadis-i şerifle başlıyor. Arz edeyim. Hübbül vatan minel iman, yani vatan sevgisi imandan gelir hadisi şerifini başa koymak kaydıyla,
evet,
el yazısıyla İstanbul'un fetvası geçersizdir. Çünkü İslam hukukuna göre İstanbul işgal altındadır. Müslümanlara farz olunan hür ve vatan Ankara'dır, burasıdır. O yüzden bu fetvanın bir geçerliği yoktur diye Ankara'nın esnafı, kahraman Kuvayi Milliyeciler, okuma yazma bilenler, Divitlerle, İşte o dönemin kalemleriyle, mum ışığında, gaz lambasında bu fetvaları el yazısıyla yazmak kaydıyla bütün Anadolu'ya dağıtıyorlar. Ve bir anda bıçak gibi kesiliyor isyanlar.
Çok
malumunuz. Ondan sonra da işte Gazi Meclisimiz dualarla, törenlerle açılıyor 23 Nisan 1920'de. Bir de şu önemi var. Şunu arz edeyim. İşte dünyanın işte Türk düşmanı, Türkiye'ye hasmani tutumlar içerisinde olan, bu İstiklal Harbimizi hazmedemeyen bir takım gruplar sözde Atatürk'ümüzü ve işte çevresini diktatör olarak lanse etmek istediler. Biz de onlara şunu soralım. Madem diktatör, sizin dediğiniz gibi, hiçbir diktatör tutup da egemenliği kayıtsız şartsız halkına, milletine teslim eder mi?
Tabii.
Adolf Hitler'de bu var mıydı?
Tabii.
Mussolini'de, Stalin'de bu var mıydı Yasemin Hanım?
Hiç,
yok.
Hiç, hayır,
hep hayır. Sürekli bakın Atatürk'ün hayatına bakın. Tabii. Sürekli liyakatlı insanları seçmiş ve her daim Türk milletine güvenmiş. Her daim Türk milletiyle, halkıyla bir olmuş, omuz omuz olmuş.
Evet.
Ve ona güvenmiş.
Evet.
Onları da yönetime getirmiş.
Kesinlikle.
Malumunuz.
Tabii.
Böyle bir süreçten geçirdi.
Peki, Ergenekon hocam, bir şey soracağım. Az evvel anlatmış olduğunuz olaylar, o fetvanın yayınlanması ve sonrasında da Sayın Börekçi liderliğinde diğer fetvanın, karşı fetvanın yayınlanması, tarih olarak neye denk geliyordu? Kaç gün?
10 Nisan 1920'de hainlerin fetvası yayınlandı. 13 Nisan 1920'de de 3 gün sonra da Kuvayi Milliyecilerin, gerçek vatanperverlerin fetvası yayınlandı.
Yani Ulu Önder Atatürk'ün üzülmüş olduğu bir 3 günü var. Sonrasında zaten tüm olaylar düzeliyor ve bizi 23 Nisan'a kavuşturacak süreç başlıyor o 10 gün içerisinde.
Evet efendim, zaten hani bu süreç zaten başlamıştı ama daha da hızlandırılıyor.
Tabii.
Ve Mustafa Kemal Paşa'mız buna çok üzülüyor. Ve Rıfat Börekçi hocamıza diyor ki, hocam Allah aşkına sen söyle, biz miyiz İslam'a hizmet eden yoksa onlar mı diyor. Biz diyor işte bu o dönemin haçlarıyla, emperyalist güçlerle mücadele ediyoruz diyor. Burada gırtlak gırtlağa geliyoruz diyor. Ama onlar onların fetvasını yayınlıyor diyor.
Evet.
Bakın bu çok acı, çok vahim bir durumdur.
Evet.
Vahim bir durumdur.
Evet.
Ne yazık ki Yasemin Hanım, İslam coğrafyasının bugünkü düşmüş olduğu hastalık da aynıdır, değişmemiştir. Üzerinden 100 küsür sene geçti. Hı-hı. Yine devam ediyor çeşitli Hı-hı. İslam ülkelerinde ne yazık ki.
Evet, şimdi 23 Nisan'a gelinen süreç hiç kolay olmadı. Fakat öylesi bir heyecan var ki millette de. Peki hani kulağına kar suyu kaçırmak dediğimiz bir evet. deyim var. Acaba bir meclis açılacağına dair halk yavaş yavaş duyumlar almış ve bu heyecanı yaşamaya başlamış mı 23 Nisan öncesinde?
Evet, evet o da var ve hatta şimdi bu Kuvayi Milliye kadrosunun içerisinde İstanbul'daki işte aslında bir meclis var İstanbul'da, meclisi Mebusan. Hı hı. Ancak o da dönemin İngiliz emperyal güçlerinin bir oyunu. Rauf Orbay ve birkaç arkadaşı diyor ki Mustafa Kemal Paşa'mıza İstanbul'daki meclise gidelim. Mustafa Kemal Paşa'mız da diyor ki bakın arkadaşlar bu bir tuzak, orada sizi tutuklarlar, yani bu İngiliz'in oyununa gelmeyelim. Anadolu kaya gibi sağlam. Bir meclis açılacaksa padişahın istediği bir yerde, bak ya Bursa olur, Ankara olur, nere diyorsa orada açalım ve burada mukavemet edelim diyor. Gittiğiniz anda tutuklanırsınız ve dediği oluyor. Hı-hı. O grup gidiyor, İngilizler tutukluyor, meclisi kapatıyor ve şurada da bakın Atatürk'ümüzün kararlılığına bakın. Evet. Tutuklanınca oradaki bizim vekillerimiz, Kuvayi Milliyeciler derhal Anadolu'daki çok önemli 14-15 civarında İngiliz görevlisini, askerini, subayını tutuklatıyor ve şu emri yayınlıyor. İki hafta içerisinde arkadaşlarımızı teslim etmezseniz Ankara'nın meydanında, ulusta bütün sizin subaylarınızı kurşuna dizeceğiz. Gelip siz de izlersiniz diyor. Bakın kararlılığa bakın. Ve dönemin en büyük ülkesi bu. En güçlü ülkesi ve elde avuçta hiçbir şey yok. Ve derhal 10 gün içerisinde o tutuklular da serbest bırakılıyor ve Ankara'ya geliniyor. Hepsi birazdan diyor ki paşam siz haklıymışsınız. Ve zaten millette de öyle bir heyecan var. Ki zaten bu sadece Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemi değil. Kadim Türk yurtlarında da Orta Asya, Türkistan coğrafyasında da bir teşkilatlanma kültürü vardır Yasemin Hanım Türk milletinde. Hemen işte büyükler, ileri gelenler bir araya gelir. Toy dediğimiz Türk meclisi toplanır savaşta, barışta, düğünde, anlaşmada, olağanüstü hallerde. Hemen o işte bu çetrefilli dönemden, zor dönemden çıkış yolları aranır. Evet. Bu genlerimize işlemiştir.
Şimdi evet. Peki Ergenekon Hocam, öylesi sevinçli, öylesi büyük bir coşkunun yaşandığı bir gündü ki o gün acaba bilginiz dahilinde midir? Halkın durumu, o sevinci bize tasvir edebilir misiniz?
Tabii,
ve aynı
tabii,
zamanda tabii. Tabii ki mecliste an be an yaşanan o tansiyon.
Tabii ki. Şimdi malumunuz bu 19 Mayıs 1919'da katil Yunan ordusu çıktığında, İzmir'e işgal ettiğinde hemen akabinde 15 Mayıs'ta, özür dilerim düzeltiyorum, 15 Mayıs 1919'da Atatürk'ümüz malumunuz 19 Mayıs'ta da Samsun'a ayak basarak milli mücadelenin fiili olarak ilk adımını attı.
Doğru.
Samsun'dan işte sırasıyla Amasya, Erzurum, Sivas, daha sonra Ankara'ya geliyor malumunuz 27 Aralık'ta 6-7 aylık bir dönem. Hı hı. Ve orada Ankaralı Seymenler karşılıyor. Ağlar diyor, işte milli mücadele hazır mısınız? Emrinizdeyiz paşam diye bir coşku var halkta. Hı hı. Yani bir halk da, Türk halkı da bir kurtarıcı bekliyor daha doğrusu. Bir evet. lider bekliyor. Evet. Onun önderliğinde biz bu mukavemeti, İstiklal Harbi'ni gerçekleştirelim diyor. Malumunuz işte çeşitli bölgelerde, Trakya'da, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de ufak tefek işte halkımız kendi çabalarıyla bir mukavemet göstermiş ama karşınızda düzenli bir ordu var. İngiltere ve Fransa gibi iki güçlü devlet var. Ve ne yazık ki ufak başarılar sağlansa da düzenli ordu karşısında ileri derecede bir başarı sağlanamıyor. Ve işte Atatürk'ümüzün özelliği de, Türk milletinin en büyük özelliği de o teşkilatla bu Kuvayi Milliye kuruluyor, düzenli orduya geçiliyor. Ve işte malumunuz yine meclisimiz, Gazi Meclisimiz açıldığında Ankara halkı ve çevre bölgelerden ve imparatorluğun bütün coğrafyasından gelen vatanperver mebuslarımız, milletvekillerimiz, öğretmenlerimiz, herkes kadınlı erkekli o coşkuyla bu meclisi kutluyor. Ve ilk iş İngilizlerin en çok hayıflandığı, en çok rahatsız olduğu iş ise inanın bana ne Lozan'dır ne Cumhuriyet'tir, Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıdır. Buna katlanamıyorlar. Şimdi ben bir örnek vereyim size.
Buyurun.
Orta Doğu'da yaşananları görüyorsunuz bugün dünyada. Neden orada işte sözde meclisler var ama bir türlü başarı sağlanamıyor? Çünkü tam bağımsız değiller. Tam bağımsız olduklarında, demokrasiye geçtiklerinde bu sefer emperyalistlerin boyunduruğundan kurtulacakları için bunu da Batı dünyası istemiyor. En büyük rahatsızlıkları da budur. Yani ne oldu da Türkleri bir anda diyor işte bizim himayemizdeki İstanbul Meclisi varken Ankara'da açıyor diyorlar. Hı. Arşivlere baktığınızda en büyük kaygıları bu. Hı. Keza şimdi biz Azerbaycan'da kardeşlerimiz de dinliyor. Onlara da selam olsun ata dede yurduna. Stalin döneminde, Lenin döneminde de bu olmuştur. Türkler bir meclis açacağı zaman hemen kapatmak istemişlerdir. Hmm. Bu değişmez. Hmm. Bugün de, dün de aynıydı, bugün de aynı, yarın da aynı olacak. Evet. Değişmeyecek.
Evet. Peki ama bizim ülkemizde bu olduğunda neler yaşandı?
Şu oldu, İngiltere tabii hemen protesto etti. Direkt zaten idam kararı vardı Atatürk ve arkadaşlarının. Tamam. Meclisin kapatılmasına yönelik fetvalar işte az önce buyurdum. Hı hı. Ona yönelik baskılar ve Yunan ordusuna, katil Yunan ordusuna Ankara'ya yürüme emri verildi. Yani Ankara'ya yürüyün, hı hı, o meclisi dağıtın, Türklerin teşkilatını bozun, hı hı, Türkleri buradan ilelebet söküp atın.
Evet,
hatta dönemin İngiltere Başbakanı Lloyd George'un bir sözü var. Şey söylüyor, Türkler geldikleri yerlere, karanlık Asya dağlarına sürülecektir. Bu Anadolu'dan sökülüp atılacaktır. Hı-hı. Yani bu imha emri verilmiş. İmha emri verilmiş. Şimdi birazdan diğer konulara da değineceğiz herhalde.
Evet.
Yani Türklere bilinçli, hı-hı, ve planlı bir soykırım uygulandı, uygulanmak da istendi. Hı-hı. Topyekun. Hı-hı. Ve tarihten silmek istediler bizi açıkçası. Hı-hı.
Ama 23 Nisan sonrası böyle bir şey yapamadılar.
Bir şey yapamadılar ve şunu söyleyeyim Yasemin Hanım. 23 aslında biz 29 Ekim 1923'ü Cumhuriyet Bayramımız ama, hı hı, eylemsel fiili anlamda Türk Devleti'nin kuruluşu yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında ilanı 23 Nisan 1920'dir. Hı hı. Fiiliyatta yani fiili, hı, eylemsel olarak 1920'dir, hı, ama resmi olarak 29 Ekim 1923'tür.
Doğru.
Zaten buna hayıflanıyorlar ve, hı, görüşmeleri de işte İnönü Muharebelerindeki başarılardan sonra görüşmelere İstanbul hükümetini davet ediyorlar. Ankara'yı davet etmiyorlar. Yine Mustafa Kemal Paşa'mız orada direnç gösteriyor. Milli bir hükümet varsa Ankara hükümetidir. Büyük Millet Meclisi'dir. Türk milletinin gerçek temsilcisi Ankara'daki meclistir diyor. Biz hiç kimseyi tanımıyoruz diyor ve mecburen Ankara'daki meclisi ve yetkililerinde görüşmelere, işte Londra konferansına çeşitli görüşmelere davet ediyorlar.
Peki
yani buyurun.
İstanbul'daki yönetimin, İstanbul'daki hükümetin meclise yaklaşımı neydi ve kabulleniş süreci nasıl yaşandı?
Efendim asla kabul etmediler. Asla kabul etmediler. Hatta şunu söyleyeyim. Sakarya Savaşı'nda çok şehit verdik malumunuz. Allah hepsine rahmet eylesin. Hatta subaylar muharebesi olarak geçer bu o savaş. Çünkü daha ordu tam hazır değildi. Yunan ordusu Sakarya Nehri'ne kadar dayanmıştı. Dünyanın en uzun süren meydan muharebesiydi. Yüzlerce, binlerce bizim subayımız, yetişmiş insanımız şehit düştü burada. Silah yok, cephane yok ve büyük bir mukavemet gösterdik. Ve efendime söyleyeyim, burada ölen şehitlerimize, rahmetli olan şehitlerimize bile bir mevlidi çok gördüler. Hatta, hı-hı, ayıp olmasın diye işte zoraki söylüyor, efendim diyorlar. Bakın ayıp, onlar da bizim evladımız, onlar da Türk genci, şehit düştü ve öyle tepkiler de var. Hmm. Hatta o kadar iç açıtan olaylar var ki Yasemin Hanım, yani aklınız şaşar. Bu, hmm, arşiv belgelerini okusanız Allah Allah dersiniz, yani kendi kendinize bir Müslüman Türk bunu nasıl yapar dersiniz.
Örnekleyebilirsiniz hocam, biz de bilgilenmiş oluruz.
Selimiye Camii'nde, işte, hı, o bizim meşhur camimizde, evet, o dönemde işgal döneminde İstanbul hükümetinden taraf olan bir takım sözde, ben onlara din adamı demek istemiyorum çünkü, hı hı, şerefli İslam diniyle alakaları olamaz, hı, bunların. Hı hı. Hainler diyeyim ben, hı hı, kısaca. Gazetelere de çıkmıştır. Venizelos'un, aynen böyle söylüyor, Venizelos'un ordusu, hı, Yunan ordusu için dua edildi. Hep birlikte Yunan ordusunun Ankara'ya yürüyüşü için hep birlikte amin denildi. Başarısını için işte biz dua ediyoruz. Hmm. Sözde Ankara hain, isyancı Ankara'nın başı ezilecektir. Hmm. Başı kesilecektir. Onlar imha edilecektir diye. Hmm. Böyle haberler de var arşivlere, evet, baktığınızda.
Evet, evet.
Yani meclisin açılması, hmm, gerek İstanbul'daki hainleri gerekse burayı işgal etmek isteyenleri muazzam anlamda rahatsız etmiştir.
Çok üzmüş, evet, çok üzmüştür. Çünkü yani gerçekten istediğiniz de din adamı diyemiyorum bunlara, hain diye.
Evet.
Vatan haini bunlar.
Vatan haini efendim. Tabii. Evet, doğrudur, evet, vatan haini.
Peki Ergenekon hocam, şimdi 23 Nisan'ın ama 1920'de çocuklara armağan edildiğini söylemiyoruz değil mi biz?
5 yıl sonra. Doğru. Hı-hı. Bir sene sonra bayram ilan ediyor Büyük Atatürk'ümüz. 5 yıl sonra da çocuklara ve dünya çocuklarına armağan ediyor. Bakın dünyada eşi benzeri yok. Hı-hı. Dünyada eşi benzeri yok bunun. Bütün dünya çocuklarının kutladığı bir bayram diyor Büyük Atatürk'ümüz. Yani Türk milletinin ne kadar necip bir millet olduğunu, efendime çocuğa, gence, kadına ne kadar değer verdiğini buradan anlayabilirsiniz. Yine bu işte Batı'nın tarihine baktığınızda daha düne kadar inanın bana çocukların, gençlerin, kadınların yaşama hakkı, efendime söyleyeyim bir söz hakkı dahi yoktu. Dikkat ederseniz bazı Hollywood filmlerinde de denk gelir. 1960'larda, 70'lerde çocuk babasıyla dahi böyle karşısına geçip bir şey konuşamaz, isteyemez. Ama Türk tarihine baktığınızda her daim Türk çocuklar, gençler ve kadınlar ön plandadır. Onların yaşaması, rahata kavuşması için her şey yapılır. Ancak bu işte bugünkü Batı dünyasında ve diğer medeniyetlerde ne yazık ki yok. Yeni yeni başlamıştır. Yeni yeni.
Çünkü çocuk gelecek demek, çocuk umut demek. Evet. Çocuk yeşerecek olan bir, büyüyecek olan bir tohum bizim için. Ama sonrasında özgürlüğe, demokrasiye açılacak olan bir çiçek olacak. O yüzden tabii ki çok kıymetli. Şimdi hocam, evet. 23 Nisan'ın başka bir yanını konuşacağız. Az sonra sizinle bir müzik dinleyeceğiz. Siz de biraz soluklanın hocam bu arada. 23 Nisan'ın biliyorsunuz ne yazık ki gurur ve coşkumuzun üzerine gölge düşürmek isteniyor. Ve 24 Nisan... Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni almak zorunda kaldığı tedbirler sonucu gerçekleşen Ermeni tehcirinin ve tehcir sırasında yaşanan olumsuz olayların sözde Ermeni sorunu olarak ortaya çıkışının da adı olmuş oluyor. Evet. Biraz bu konudan da bahsedeceğiz hocam. Şimdi bir eser dinleyelim biz. Siz de soluklanın. Hay sonrası diğer konuya geçiş yapalım. Teşekkür ederiz. Tamam.
Yeah.
Ulu Önder Atatürk için bestelenmiş bir çelik şarkısı. Gerçekten onu tasvir eden, bizim kalbimizde onun yerini tanımlayan en güzel eserlerden birisiydi çeliğin bu şarkısı, Atam. Ve şöyle bir gerçek var, o sadece bizim değil, dünyanın da sevgilisi. Gerçekten tıpkı şarkıda söylendiği gibi imrenilen ve yüzyılda bir başa gelebilecek en güzel, en hoş tesadüf belki onun Türk milletinin kurtarıcısı olması. Bu yüzden de kıskanılıyor zaten. Evet, Türklere rast geldi. Ne büyük şans deniyor. Yüzyılda bir olabilecek bu mucize. Evet, gerçekten çok şanslıydık ve şansımızın da kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şimdi evet, 23 Nisan'dan bahsettik. Dedim ya az evvel de sevgili dinleyenlerimiz, Ergenekon hocama derin farklı bir konuya geçeceğiz. O bizi bu konuda aydınlatacak. Bir de 24 Nisan var. Şimdi 23 Nisan gururumuzu, coşkumuzu bir şekilde gölgelemek üzerine üretilmiş bir politika aslında bu. Türkiye dünya siyaset arenasında zayıf düşürmek, kendi siyaset emellerini gerçekleştirmelerine zemin hazırlamak için Ermenilerin sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla kullanmış olduğu siyasi bir araçtan bahsedeceğiz. Buyurun Ergenekon hocam.
Evet efendim, şimdi bu 24 Nisan meselesi aslında bu sözde onların tabiriyle tehcir günü değil, İstanbul Ermenilerin, yani bu Hınçak Taşnak liderlerinin, bu terörist örgüt, Ermeni terörist örgütünün, hı hı, liderlerinin yargılandığı gün. Hı. Onun akabinde de malumunuz bu olaylar nasıl oldu? Biz Birinci Cihan Harbi'nde Rus Çarlığı'yla da savaş halindeydik. Hı hı. Ve Rus Çarlığı kendi topraklarından getirdiği ayrılıkçı Ermenilerle birlikte Doğu Anadolu bölgesinde özellikle kadın, çoluk, çocuk demeden sivil katliamlara, soykırımlara ve daha birçok ahlaksız şeylere imza attılar. Hı. Ve Alman Genelkurmayı'nın direktifleriyle, demeyeyim de Alman Genelkurmayı'nın önerileriyle sadece Doğu Anadolu'da yaşayan, o bölgede yaşayan Ermenilerin geçici bir süreyle başka daha böyle barış olan bölgelere göç ettirilmesi meselesidir. Ve hatta Osmanlı arşiv kaynaklarına baktığınızda Yasemin Hanım, hı hı, aynen şu tabir geçiyor. Örneğin Erzurum'daki bir Ermeni ailenin ne kadar mal varlığı, bahçesi, dönümü, arazisi varsa gittiği yerde de aynı şekilde karşılanacaktır. Hiçbir şekilde canına, malına, namusuna zarar gelmeyecektir. En ufak kıllara zarar geldiği anda da bunun kim müsebbibisi ise o en ağır şekilde cezalandırılacaktır diye emir var Osmanlı, evet, ordusunda, yani Genelkurmayından emir çıkıyor. Hı. Yani en ufak bir canlarına, mallarına, namusuna zarar gelirse mesul olan kişi ya da memur ya da her kimse hatta ölümle bile cezalandırılacaktır diye bir, hı, kanun var. Hı. Ki biz Ermenilere asla ama asla, sadece Ermenilere değil, dünyanın hiçbir milletine biz katliamda, hı hı, veya işte hoşgörüsüzlükte bulunmadık. Mutlaka. Örnek verebilirim size, yüzlerce örnek verebilirim. Tabii. Örneğin sefarat Yahudileri, hı, İspanya'da Endülüs'te Engizisyon mahkemeleri tarafından diri diri yakılırken, özür diliyorum bu tabir kullandım ama, hı, gerçekten öyle, hı hı, ateşe verilmek suretiyle yakılırken, derileri yüzülürken, hı, onları kurtaran, o masum insanlara kucak açan Osmanlı Devleti'ydi. 2. Beyazıt döneminde, 15. yüzyılın sonlarında. Hı. Keza Ermenilere gelecek olursak, Selçuklulardan bu yana Osmanlı'yı da katalım, yaklaşık 900-800 sene kardeşçe yaşamışız. Ve Bizans İmparatorluğu malumunuz Ortodoks Hristiyan'dı Yasemin Hanım. Hı hı. Ermeniler ilk başlarda Gregorian mezhebine mensuptu. Sadece mezhepleri farklı diye bu insanların köylerinden, evlerinden, barklarından ettiler. Hatta İstanbul'a girmeleri bile yasaklıydı. Hı. Bakın tekrar edeyim, Bizans döneminde Ermenilerin İstanbul'a girmeleri yasaklıydı. Tıpkı bir, affedersiniz, antik çağ dönemindeki kölelik sistemi gibi bir muamele görüyorlardı. Hı. Selçuklu Türkleriyle buluştuktan sonra Ermeniler bir rahata kavuştular, huzura kavuştular. Hı. Hatta Fatih döneminde Büyük Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde Ermenilere bir mahalle veriyor. Onları davet ediyor. Patrikhane açtırıyor. Hı. Ve soykırım olması için de uluslararası hukuka göre Yasemin Hanım, hı hı, bir milletin, bir azınlığa en az 50-100 sene boyunca gazetelerinde, işte, hı hı, mecmualarında, sosyolojik alanda, toplumsal alanda, psikolojik alanda hor görmesi, onu ötelemesi gerekmektedir. Hı. Ve ondan sonra eyleme geçerler.
Peki Ergenekon Hocam, onların elinde, yani hani biz onları, biz arşivimizi açıyoruz, onlar arşivlerini de açmıyorlar. Hani tarihi belgeleri de ortaya koymuyorlar bu konuda.
Evet.
Peki bu nasıl bir algı operasyonudur? Yani kaç yıl boyunca biz bunu yaşadık ve üstümüzde hep böyle bir gölge var ve biz bundan silkinip kurtulmak istiyoruz. Biz doğruya ulaşmak istiyoruz, doğruyu göstermek istiyoruz, güneşe kavuşmak istiyoruz bu gölgeden. Peki yani bu bir lobicilik faaliyeti midir? Bu nedir hocam? Nasıl buna ulaşabiliyorlar?
Doğru tabir ettiniz Yasemin Hanım. Bu direkt lobicilik faaliyetidir. Zaten arşiv kaynaklarını açmazlar. Açtıkları anda zaten kendi ikiyüzlükleri ortaya çıkar. Şimdi ben arz edeyim, bu nasıl diasporaya dönüştü? Bu Birinci Cihan Harbi'nde batılı devletler, özellikle İngiltere, nasıl olsa Balkanlardan bunlar sökülüp atıldıysa diyor, biz bunları 4 ayda, yani bunlardan kastım Türkleri, 4 ayda buradan kovarız. Noel'de de evimizde oluruz, savaşı yeneriz dediler. Ancak işte o İstiklal Harbi'nin kahraman komutanları bir dirayet gösterdi Birinci Cihan Harbi'nde. Çanakkale'de, Kutulamare'de, Kafkas cephesinde ve iş uzadı. İş uzayınca da bu savaş sadece bize savaş değil, onlara da külfet, insan kaybediyorlar, para kaybediyorlar, asker kaybediyorlar. Halkında da bir homurdanma oldu. Ve Arnold Toynbee, ünlü İngiliz tarihçi ve o zaman Teğmen, hem de tarihçidir, Oxford Üniversitesi'nde Bizans Kürsüsü Başkanı'dır. James Price'la binbaşı bunlara emir veriliyor. İngiliz istihbaratındadır bu ikisi de. Savaş istediğimiz gibi gitmiyor. Türkler çetin ceviz çıktı. Amerika'yı muhakkak savaşa çekmek durumdayız. Kara propaganda yapın. Ve 10 bine yakın, Yasemin Hanım, 10 bine yakın yalan, yanlış, uydurulmuş telgrafı dönemin Amerika başkanına ve gazetelerine çekmek kaydıyla sözde Türkler Ermenileri ve Rumları katlediyor. İşte atıyorum hayali bir kahraman söylüyorlar. Amerika'ya telgraf çekiyorlar. Amerika'da savaşa dahil oldu. O kitabın adı ise, kıymetli izleyenlerime arz edeyim, Blue Book, yani mavi kitaptır. Bütün o propagandanın başlangıcı budur. Ve daha sonra bu Lloyd George İnönü Harbi'nde de gazeteci kılığında gelince, Yunan mezalimini görünce Türklerle olan o ön yargısı değişmeye başlıyor. 2-3 defa da Mustafa Kemal Atatürk'le görüşüyor ve itiraf ediyor. Ben İngiliz ordusunda görevliydim. Bize böyle bir görev verildi.
Evet.
Ne yazık ki biz böyle bir yalan, yanlış bir kitap yazdık. Tabii bundan da utanç duymakla birlikte o zamanki görevimdi diyor. Kıymetli izleyenlerimiz bunu dikkate alsınlar.
Evet.
Bu arşivleri açmazlar, hayatta açmazlar. Açtıkları anda kendi rezillikleri, kendi katliamları gün yüzüne çıkacak.
Peki bu hocam, peki bu Blue Book'un bilinirliği nedir? Yani burada bir buna karşı olan görüşten bahsedeceğim. Yani hayır, biz böyle bir şey yaptık ve bunu istemeden yaptık ve hay Allah, tüh, keşke yapmasaydık noktasında bir pişmanlığa gelmiş bir görüş var ortada. Peki bunun üzerinden herhangi bir operasyon gerçekleştiremedik mi biz?
Efendim, ne yazık ki şimdi biz de kendimize biraz kızabiliriz, haklısınız. Biz sadece şununla demeyle yetindik. Efendim, biz yapmadık etmedik. Ama bunlar Arjantin'e kadar, bakın Patagonya'ya kadar lobicilik faaliyetini gerçekleştirdiler. Bütün dünyaya yalan yanlış, bütün dünyanın dillerine çevirdiler bu yalan yanlış haberleri. Ve aynı dine mensup oldukları için de bir ses getirdi. Ancak ne yazık ki biz pek ileri adım atamadık. Son dönemlerde biraz bu değişti. Bakın bir örnek daha vereyim ben size.
Buyurun hocam.
Dönemin ilk Ermenistan Başbakanı Kaçaz Noni, Osmanlı Ermenisidir. Hınçak Taşnak örgütü lideridir. O itiraf ediyor Romanya'da. Biz büyük bir yanlış yaptık. Komşumuz, kardeşimiz Türkleri arkasından vurduk. Artık onların yüzüne bakacak durumumuz da yok. Çünkü biz onları katletmekle bırakmadık. Yaktık, yıktık, aklı hayale gelmeyecek şeyler yaptık diyor.
Tamam,
halimiz.
Tamam.
Ve buna rağmen biz ne yazık ki bu karşı propagandayı tam anlamıyla gerçekleştirememişiz. Ve üzülerek söylüyorum, bizim yurt dışında da lobicilik faaliyetimiz
zayıf.
Bakın, bir avuç Ermeni ve Rum lobisinin onda biri kadar değil. Üzülerek söylüyorum.
Maalesef. Bir de bir avuç gerçekten. Bu arada Ergenekon Hocam, biliyorsunuz biz yayınımızı Azerbaycan'a da ulaştırıyoruz. Şimdi değerli dinleyenlerimiz diyorlardır, 11.30'u geçti, Yasemin Hanım sohbeti uzattı diye. Şöyle ki Azerbaycan'da da şöyle bir durum var. Aliyev'in bir konuşması var orada. Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Şuşa'da yapılıyormuş şu anda hocam. Ve onlar Efenbağ'ın Bakanlığı'ndan yayın yaptıkları için de başkanın konuşmasını yayınlıyorlar. O sebeple müsaade istediler bugün bizden. Dolayısıyla biz sohbetimize devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Evet. Ergenekon Savrun hocamızla. Şimdi evet, biz lobicilik faaliyetini bu bir avuç diasporaya karşı ne yazık ki çok güçlü bir şekilde sürdüremiyoruz dediniz. Ve elimizde de gerçekten çok güzel doneler var aslında. Tanıklar var, sözler var. Bunlar üzerinden de gayet güzel bir operasyon gerçekleştirilip algı yönetimi tamamen bizim elimize de geçirilebilirdi belki, değil mi?
Evet, evet, ne yazık ki ama yapamadık. Hı. Bakın bir örnek daha vereyim ben size.
Buyurun, buyurun hocam.
Yasemin Hanım izninizle. Buyurun. Dr. Hamlin, Amerikalı misyonerdir kendisi. Protestan mezhebine sahip. 1800'lerde biliyorsunuz Anadolu'muzu, Osmanlı coğrafyası, Türk coğrafyası yüzlerce ama yüzlerce çeşitli mezheplerin, Hristiyan ve Yahudi mezheplerinin misyonerleriyle dolup taşmıştır. Hı hı. Sadece Amerika'nın okulları ya misyoner okulları, cemiyetleri, hı hı, ofislerinin sayısı 400'ü geçmiştir. 460'tan fazladır. Bakın sadece, hı hı, Amerika'nın. Hı hı. Diğer Fransa ve İngiltere'yi saymıyorum bile. Siz hayal edin. Dr. Hamlin en önlerindendir. Ve ona bir hınçak terör örgütünün ileri geleni geliyor. Diyor ki, Dr. Hamdi'ne biz diyor Türkleri ve Kürtleri, bakın özellikle söylüyorum, Türkleri ve Kürtlere öyle bir katliam yapacağız ki kadın, çoluk, çocuk hepsini keseceğiz, yakacağız evlerini, barklarını. O hırsla bize saldıran Türkler ve Kürtler intikam ateşiyle yanacak. Daha sonra biz de Avrupa'nın ve büyük ülkelerin eteğine sığınacağız. Biz bunu yapacağız diyor. Dr. Hamlin bile bakın misyoner. Hı hı. Ama ben hayatımda bu kadar iblisce ve şeytanca bir plan daha duymadım. Nasıl yaparsınız bunu diyor. Hı. Mecburuz diyor. Başka çaremiz yok. Çünkü bize de aynı Bulgaristan'da kurdurdukları gibi bir ülke kurdurmak zorundasınız diyor. Hı hı. Bu kaynağı da ben size sayfasını hatırlamakla birlikte söyleyebilirim. Hı hı. Özür dilerim. Exile and Die diye bir kitap. Hı hı. Ölüm ve Sürgün. Justin McCarthy'nin muhakkak ama muhakkak genç araştırmacı arkadaşlarım, hı-hı, hatta sizler, herkes edinsin bu kitabı. Türkçe'ye de çevrildi defaatle. Justin McCarthy'nin, Amerikalı profesör, Ölüm ve Sürgün kitabı.
Ölüm ve Sürgün, ben de yazıyorum.
Ölüm ve Sürgün. Tamamıyla yabancı arşivlere dayandırılarak yazılmış, hı-hı, Amerikalı tarihçinin eseridir. Hatta defaatle ölüm tehdidiyle de karşılaştı Amerikalı, tamam, yazar. Tamam. Ölüm ve Sürgün. Bugün, hatta Gunther Levin'in ben yine eserini kaynak gösterdim.
Bu hangi yayın evinin hocam? Önünüzde var mı kitap?
Efendim bu Remzi Kitap Evi'nden de yayınlandı. Tamam. Diğer kitap evinden de yayınlandı bu Justin McCarthy'nin.
Tamam.
Hatta Osmanlı Azınlıkları diye de bir kitabı var. Bütün eserlerine ulaşabilir. Yine Türk yazarlarımızdan Salahi Songel'in yazılarına ulaşabilirler. Arşiv, hı-hı, kaynaklarına baksınlar. Arşiv o dönemin. Onlar çünkü yansız yazıyor. O dönemi, hı-hı, yaşamışlar. Bu eserlerden öğrenebilirler. Ve dünyaya da sesimizi duyurmak mecburiyetindeyiz. Hı-hı. Bir parantez açayım izninizle.
Buyurun,
Fransa özellikle neden buna sahip çıkıyor derseniz Yasemin Hanım.
Evet.
Kendi kendime sorayım bu soruyu izninizle. Hı-hı. Fransa şu yüzden sahip çıkıyor. Çünkü, hı-hı, bu katliamları yaptıranlardan bir tanesi de Fransa. Fransa. Eğer bunlara sahip çıkmazsa da kendi yaptıkları ortaya çıkacak ve zaten malumunuz bu 1915'ten sonra, hı, yüz binlerce Ermeni Fransa'ya göç etti. İşte bugün, hı, daha çok güney bölgede Marsilya, Nice'de, hı, yaşıyorlar ve Fransız medyasının da büyük bir bölümüne sahipler.
Şimdi
yani propaganda ellerinde. O yüzden her seçim döneminde işte bu diasporaya sahip çıkacaklar. Bakın görün, yarın 24 Nisan olduğunda buraya da ben tarih atalım, hı, huzurlarınızda. Hı. Gerek faşist Le Pen gerekse mevcut, hı, başkanları, hı, devlet başkanı Macron, hı, direkt buraya atıfta bulunacak. Bulunmak zorundalar. Hı. Çünkü medya ellerinde.
Anladım.
Oradaki Ermenilerin ellerinde.
Çok önemli bir şey, sözcük vardı kullandınız. Dediniz ki çünkü kendi yaptıkları ortaya çıkacak dediniz. Biraz, evet, orayı açabilir misiniz? Onların Ermenilere yaptıkları mı hocam?
Efendim hem onların Ermenilere kullandıkları hem de dünya coğrafyasında sömürdükleri, bakın Ruanda'ya bakın, Afrika'ya bakın, diğer bölgelere bakın.
Tamam.
Yani tarihleri karanlık, tarihleri karanlık. Tekrar edeyim, Ermenilerin ve Rumların ve de diğer Osmanlı döneminde yaşamış azınlıkların bugüne kadar sağ salim yaşamalarının tek sebebi Yüce Türk milletinin sonsuz hoşgörüsü, ve misafirperverliğidir.
Tabii.
Eğer biz onların tabir ettiği gibi cani, katil ve onları yok edecek olsaydık Selçuklular döneminde zaten işleri bitirilirdi, ah buyurun. Bir tanesi sağ çıkmazdı. Hı-hı. Yani Osmanlı'ya kadar gelmezdi. Hı-hı. Ve Türk milletinin o engin hoşgörüsü sayesinde evet. yaşadılar, huzur içinde yaşadılar. Bakın bugün Ermenistan kuruldu değil mi Yasemin Hanım?
Evet.
Kuruldu, sözde yaşıyor. Evet. Kuruldu, kurulanla huzura kavuştu mu? Rusların Hı-hı. sömürgesi halinde.
Tabii.
Rusların sömürgesi halinde. Balkanlara bakıyorsunuz. Onlarca devlet kuruldu. Hangi birisinde gerçek anlamda demokrasi ve bir düzen var? Hiçbirisinde yok.
Hı-hı.
Daha düne kadar birbirlerinin gırtlaklarını kesiyorlardı. Hı-hı. Haksız mıyım?
Tabii.
İşte Bulgaristan öyle, Sırbistan öyle, diğer bölgeler öyle. Hala sorunlu bölgeler.
Hı-hı.
Yani Osmanlı coğrafyasından kopup da huzura erişmiş bir tane devlet gösteremezsiniz bana.
Hı-hı.
Belki biraz biraz Yunanistan, o da işte Batı onlara kültürel anlamda sahip çıktığı için.
Evet, şimdi evet. Tabii yani bizim hani gelen bazı şeyler hani milletlerin de genlerinde olduğu için bizim genlerimizde bazı olumlu özellikler var. Dolayısıyla biz o yüzden ayakta daha rahat durabiliyoruz.
Evet.
Şöyle ki hocam, peki 24 Nisan'da evet yine televizyonları açtığımızda dediğiniz gibi bir Le Pen'den bir meclis konuşması duyacağız. Ondan sonra işte evet. Biden ne dedi, nasıl söyledi diye yine evet. Gündemimizde bunlar olacak yani, değil mi?
Evet efendim, maalesef.
Ermeni sözlerine
yani soykırımıyla ilgili. Ben buradan eğer bizi dinliyorlarsa, hı hı. özellikle yurt dışındaki kardeşlerime, soydaşlarıma rica ediyorum, istirham ediyorum.
Tabii.
Sadece oralarda elbette geleceğinizi temin etmekle mükellefsiniz. Bunu anlıyorum. Ancak bu gibi konularda da birlik olup tek bir ağızdan ve ötelemeden, bakın Ermenilere ve Rumlara da düşmanlık etmeden tarihi gerçekler perspektifinde Türkiye'nin çıkarına, Türk milletinin yararına işler yapmak mecburiyetindeyiz.
Hı hı.
Avrupa'nın da Batı'nın da şöyle bir özelliği var Yasemin Hanım.
Evet.
Gerçekten o doğru bilgiyi sunduğunuz zaman halk nezdinde, o zaman size adaletle yaklaşırlar.
Hı.
Öyle de bir huyları var.
Hı hı.
Ancak bunu bilmedikleri için, sadece Ermeni ve Rum lobisi tarafından beslendikleri ve kitaplar basıldığı için
doğru.
ne yazık ki bu insanlar da ona inanıyor.
Biraz gözleri inanıyor. Boyanmış oluyor yani, değil mi?
Tabii. Hatta bir örnek vereyim. Bir komutanımız anlatmıştı televizyonda. Çok ilgimi çekmişti. Arjantin'de Sultanahmet'i ziyaret eden Arjantinli bir turist konuşuyor. Ve şaşırmış. Ya Ermenileri siz hani işte katlettiniz, sürgün ettiniz diye. Bizim komutanımız da biraz sinirli cevap verince bana kızma diyor. Yani benim memleketimde diyor. Ermeniler benim dilimde. Kitap yazdı. Ben orada okuduklarımı söylüyorum size diyor. Bakın bu çok acı bir şey yani.
Tabii.
Keşke biz de İspanyolca yayın yapsaydık da Arjantin'e ve Latin Amerika'ya orada propaganda yapsaydık. Ve o insanlar gerçeği bilerek gelseydi buralara. Ben onları suçlamıyorum.
Tabii. Şimdi o zaman sevgili dinleyenlerimiz, biz Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak çok geniş bir coğrafyaya hitap ediyoruz. Özellikle Avrupa mutlaka bizi dinliyor. Demek ki şöyle eli kalem tutan herkes bir şekilde birlik olup bir büyük yüksek bir ses çıkarabilmeliyiz bazı konularda, gerçekleri haykırarak. Çünkü bakar mısınız, o dilde yazılmış bir yayın bir şekilde sözde Ermeni soykırımına inandırabiliyor bir milleti. O yüzden bizim de güçlü olmamız lazım. Bizim de sesimizi elimizde delillerle yükseltebilmemiz lazım. Lobicilik bu zaten, değil mi hocam?
Evet Yasemin Hanım. Hatta fazla geçmişe gitmeyelim. 90'lara gidelim. Karabağ Savaşı'nda hepimiz hatırlarız. Ermenilerin ne büyük katliam, ne büyük zulüm yaptığına şahidiz.
Tabii.
Hatta ben bir örnek vereyim. İsmi aklıma gelmiyor. Hı-hı. Ermeni bir doktor orada. Aynen şunu söylüyor. Özür dileyerek söylüyorum.
Estağfurullah.
Ben Hipokrat yemini etmeme rağmen diyor. Bunu diyor gerçekleştirdim ve büyük bir haz aldım diyor.
Hı-hı.
İki tane Türk çocuğu, Azerbaycan Türk'ü. Birisi işte 10 yaşlarında, biri 12 yaşlarında.
Hı-hı.
Çok özür dileyerek Hı-hı. bunu arz ediyorum.
Hı-hı.
Tencereye çarmağa geldik diyor ve derilerini yüzmek kaydıyla dakika tuttum diyor.
İnanılmaz.
Kaç dakika yaşar kan kaybından Türk çocuğu diye. Ve ben bundan haz duydum diyor.
Ve bundan
Hipokrat yemin etmeme rağmen. Çünkü bunlar Türk diyor.
Allah Allah, nasıl bir nefret.
Bu yani 3-5 sene önce öldü bu adam.
Evet.
Ve işte birkaç dakika içinde diyor öldüler diyor, ikisi de diyor. Ve işte yapan arkadaş da diyor güldük birbirimize diyor.
Hayret.
Bakın bunlar yaşanmış.
Hayret yani.
Daha bir sürü milyonlarca aklı hayale gelmeyecek şey. Kazım Karabekir Paşa'mız anılarında diyor ki Erzurum'a diyor biraz geç kalsaydık bir tane insan kalmayacaktı diyor.
Ya.
Ve Allah bu benim gördüğüm şeyleri başka hiçbir göze diyor göstermesin bu dünyaya diyor. İnanamazsınız diyor, anlatsam diyor.
Ya bunlar çok
hani
çok
şimdi
önemli.
Önümüz bayram, insanları üzmeyeyim ama hani
evet,
bir,
evet.
Çok canice insanlık dışı
doğru.
muameleye maruz kalmışız. Neden evet. kalmışız biliyor musunuz Yasemin Hanım?
Buyurun hocam.
İşte bizim bir meclisimiz, bir dirayetimiz, bir devletimiz, başımız olmadığı için ne yazık ki buralarda otorite boşluğu olduğu için masum Müslüman Türk halkı
doğru.
ve de masum işte diğer milletler
eza görmüş,
bu mezalimden zarar gördü. Efendim.
Çok doğru.
İşte
çok
meclisimiz,
doğru.
devletimiz, hükümetimiz var diye bunu yapamadılar. En büyük dertleri de buydu.
Tabii.
Bakın ben bir örnek vereyim. Bugün işte Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerde gerçek anlamda demokratik, çağdaş bir hükümet sistemi, devlet sistemi olsa bugün diğer emperyalist ülkeler gelip bombalayabilir mi orayı? Yapamaz. Ne yüzde diyecek? Halkına neyi inandıracak?
Tabii.
Bir örnek vereyim. Danimarka ile Norveç savaşır mı? Belçika ile Hollanda savaşır mı?
Mümkün değil.
Savaşmaz. Savaşmaz.
Tabii.
Ve yabancının silahıyla Müslüman Müslümanı katlediyor ne yazık ki.
Evet.
Çok acı.
Çok acı. Evet işte o yüzden sevgili dinleyenlerimiz böylesi olumsuzlukların yaşandığını bakın hocamız bize ispatladı, kaynaklar gösterdi, örnekler gösterdi ve o sebeple coşkumuz çok büyük 23 Nisan'a dair. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne kadar kıymetli olduğunu, bir devlet yöneticisinin milletine güvenip egemenliği tümüyle milletine verişinin ne kadar kıymetli olduğunu hocamız da söyledi. Bizler de zaten bunu idrak ederek yaşıyoruz. Şimdi sevgili hocam son dakikalara girdik. Size veda etmek isterim. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Hani Azerbaycan Bakü'de yayın belki olmadı ama biz doya doya sizi dinlemek şansını yakalamış olduk Ergenekon hocam. Teşekkür ederiz tekrar. Biz yine sizin kapınızı çalarız bu konuda oldu mu?
Her daim efendim. Son bir izninizle bir cümle arz edeyim.
Buyurun.
Bakın bugün siz Türkiye'nin en güzel en çağdaş kurumunda bu yayını yapabiliyorsanız bir Türk kadını olarak, ben bir Türk genci olarak okuyup buralara geldiysem, bu özgür vatanda, bu güneşin altında bu yayını yapabiliyorsak, atalarımızın, genlerimizin ve işte o gazi meclisimizin ve Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının sayesindedir efendim.
Kesinlikle.
Bayramınız kutlu olsun. Pençekilit Harekatı'ndaki aslanlara da Allah yar ve yardımcılar olsun. Saygılarımı arz ediyorum.
Amin.
Sağ olun,
var olun. Amin. Saygı bizden hocam. Çok teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Ergenekon Savrun hocamızla birlikteydik. Ve sevgili dinleyenlerimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın. Ve unutmamalı ki 25 Nisan 1915'te de Çanakkale Kara Zaferi'nin kazanıldığı tarihtir. Onu da kutluyoruz biz şimdiden. Sevincimiz, egemenliğimiz, çocuklarımız sonsuzluğa ulaşsın. Özkan Özden Koç, Kemal Özgün'le Cihan Aydoğan vardı teknik masada. Didem Güner'in Neslihan Değirmencioğlu birlikte hazırlıyorlar bu güzel programı. Ben Yasemin Pamukçu. Çok büyük bir keyif duydum bu özel günde sizlerle olduğum için. Hoşçakalın. Turnateli.